Herkese merhaba.
Merhaba
Açık
tekrar.
Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi devam ediyor. Evet, konuklarımız olduğunu duyuruyoruz. Üç gündür heyecanla duyuruyoruz esasında. Yarın akşam Garaj İstanbul'da sahneye çıkacak olan Håkan Herksol şu anda bizlerle beraber. Jeremy Barnes ve Heated Trost buradalar. Welcome to Istanbul and to our studio actually.
Thank you. Thank you for having us
Thank
here.
Thank you.
We are really excited and happy to see you in the studio.
We're happy to be here.
Yes. You just came in, right?
We flew today from New Mexico.
Yes.
And we got off the plane about 3 hours ago.
3 hours. Yes. It was like 5 or 4 years ago that we first heard your music with your recordings with the Hunhanger ensemble.
Oh, yeah.
And so far we have now 17 with us.
Uh-huh.
But I will make also the translation.
Okay.
If you
please. Let me. Yeah.
Evet, heyecandan biraz karıştırabilirim. Özür dilerim. Jeremy Barnes ve Heated Trost bizlerle beraber Håkan Herksol aslında iki kişiden oluşuyor. Her ne
evet.
kadar daha kalabalık duyuluyor olsalar da. Onları 4-5 sene öncesinde o zamanki derginin playlistine epey kattığımızı hatırlıyorum. Bir başka folk grubu The Hunhanger Ensemble'da olan kayıtlarından bu yana esasında bizim playlistimiz içerisindeler. Evet, şimdi buradalar. Epey heyecanlıyız onun için. İlk sorumu yönelteceğim. Arada da çevirisini yapmaya çalışacağım. Evet. For the first time, it was a very strange for us to see a band from New Mexico playing Balkan music. I know maybe it sounds like a cliche, but because you are in it and you are not too alienated to your music, but it was strange for us, for the Turkish audience. So
I understand, yeah.
Thank you.
It is kind of strange.
I think it's strange to be a band from New Mexico at all. It doesn't even matter what kind of music you play. Just being a musician from New Mexico is
Why
strange.
Is that so?
Well, unfortunately, I get there are some musicians, but it's not like Brooklyn or Istanbul or Paris. You know, like when people say where do you live, they assume we live in Brooklyn or Chicago or L.A. You know, yes. hot spots. But New Mexico is a desert culturally as well as geographically. It's
yes.
It's not, I mean, there's things going on, but it's kind of a desert.
Yes, and you had to leave actually New Mexico to make this music, am I right?
Yeah, well, we did for a long time. We dreamed about it and we had a fantasy in our heads of places like Turkey and Romania and Bulgaria.
Mm-hmm.
And we would buy records from different eras, listen in our living room and try and learn things.
Mm-hmm.
But it really, you know, there's only so much you can do with that. At one point you have to go. And I was scared to go because I thought that maybe the fantasy would be more exciting than the reality. But the thing is that the reality was more exciting than the fantasy.
Evet. Çevirelim kısaca.
We can translate a bit. Şimdi Balkan müziği Meksiko'dan bir grup. İlginç buluyoruz biz bunu dedi. Türkiye'deki dinleyiciler olarak ilk sen. Sizin için de herhalde çok yabancı değildir dedi. Ardından Jeremy'nin cevabı da New Mexico'da bir grup bile esasında
müzik
ilginç.
Grubu, evet.
Bir müzik grubu. Çünkü Brooklyn, İstanbul ya da Paris değil orası. Coğrafi olarak bir çöl olduğunu söyleyebiliriz. Dedi ilk sen de bunu yapmak için New Mexico'da mı olmak gerekiyordu? Yani Balkan müziğini müziğinize katmak için. Neticede Bulgaristan, Türkiye'den çeşitli müzik örneklerini odalarında dinlemeye başlamışlar. Bir şeyler öğrenmek için bunu yapıyorduk dedi. Oralara gitmeyi de düşündük. Ama
buralara
yandan,
gelmeyi yani aslında.
Evet, buralara gelmeyi. Fantazi daha ilginç geliyordu o zaman. Ama sonra fark ettik ki meğerse gerçek fantaziden daha iyiymiş
evet.
diye ekledi.
And how did the fantasy came through actually?
Well, the first time I went I've been to like Poland and Czechoslovakia, mm-hmm. but to me those are kind of like Central Europe. And
yes.
I first went to Romania and I flew to Bucharest and had this idea to record there. And I had a few numbers in my book of managers and people who were involved in Roma music in Romania, and I met the manager of Fanfare Ciocărlia, one of the Romanian brass bands, and I I bought him some drinks and managed to convince him to take me to Zetjepruzhin, his where the band lives. It's a little village, Roma village in the far north. Mm-hmm. And so I stayed there for 2 weeks, and he dropped me off, and I was the only non-Rom in the village for 2 weeks. I had my laptop and two microphones, and I lived with them, and we recorded together, and I played with their kids, and
it was
helped them out around the house, and
nice story.
Yeah, it was amazing. And actually, it was during Easter, so I went to Easter, celebrated Easter with them, which was really nice.
Evet, sorumu unuttum, onu söyle ben çevireyim.
Fantazi nasıl gerçek oldu diye sordun.
Fantazi Orta Avrupa'ya gitmişler ilk.
Evet, Polonya ve Çekoslovakya'ya gitmişler ama oralar Orta Avrupa'ydı. Sonrasında Bükreş'e geçmişler. Orada bir kayıt yapmak istemişler. Roman müziği çalmak için. Sonrasında Fanfare sanırım, yanlış anlamadım değil
Fanfare
mi?
Fanfare Ciocarlia
diye bildiğimiz. Evet, Fanfare Ciocarlia diye bildiğimiz o grupla tanışmışlar. Küçük bir köye götürmüşler. Aynı zamanda grubun da anladığım kadarıyla yaşadığı köy.
Romanya.
Evet, Romanya'da kuzeyde küçük bir köy. 2 hafta orada kaldım diyor. Roman olmayan tek kişiydim. Kayıt cihazımla, küçük bir kayıt cihazıyla gittim. Onlarla kaydettik, çocuklarıyla oynadık. Hatta Paskalya'da da onlarla birlikteydik dedi.
And then you started to play Balkan music with those people.
Yeah, but we always, yes, I learned from them, and we worked together, and they recorded on one of our records. So while I was there, they recorded on the album that we put out later called The Way the Wind Blows.
Yes.
And then the next year we moved to Hungary. So Heather and I moved to Hungary, and we began working with Hungarian musicians. And it was a little different because in Romania we were playing with brass, tuba, and saxophone and trumpet. And in Hungary we were working with strings. So it was violin and cimbalom and double bass. And so it was an interesting experience too.
Evet, Romanya'da başlayan macera Macaristan'da devam ediyor. Orada grup değişikliği oluyor. Üflemelilerden yaylılara geçiliyor ve esasında grup da orada kuruluyor. Ve belki tam burada sözü Hita Trost'a atmak lazım. What was the story from your side actually?
From my side?
Yes.
well, I guess my first introduction to, I guess, Eastern music was through Béla Bartók.
Béla Bartók.
And I really fell in love with it, but I didn't know much about it, but I wanted to know more. So then I met Jeremy, and we hit it off immediately and started playing music together, and he showed me a lot of amazing music from Bulgaria and Romania, and then I just fell in love with it completely, so it was really amazing.
Bu arada şeyi de ekleyelim tabii, enstrümanlar. Hitler Trost keman çalıyor. Jeremy Barnes'a akordeondan sorumlu grubun içinde. Doğu ve Balkan müziğini Béla Bartók'la tanımış bu arada. Kendisi sonrasında da Jeremy ile tanıştım. Bana Bulgaristan'dan ve Macaristan'dan biraz önce dinlediğimiz o hikayenin geçtiği müzikleri anlattı. Ondan sonra da bir şekilde kaynaştık zaten müzikal olarak dedi.
Evet. But you sound too much crowdy in your recordings, actually. You are only 2 persons, but
yes, yeah.
Sounds always like a big band.
We often use like with Fanfare Ciocărlia and with the Hungarians, the Hun Hungar ensemble. We often move around and end up playing with new people, and that's one of the sounds that we love, is like a big ensemble.
Yes.
And sometimes it sounds like a big ensemble, but it's just us, we're just recording extra instruments. Yes,
for example, in this
One, actually there's a lot of musicians on that one.
Really?
Yeah, but the new one that we're finishing in June is only the two of us. There's only one other musician, and he plays on like 2 songs, but it's really, it sounds like a big orchestra, or we're going for that sound, even though there's just 2 of us.
Yes.
Evet, daha kalabalıksınız kayıtlarda bu arada ilk sen. Birazdan dinleyeceğimiz parçalarda da şahit evet. olacağız sanırım. Kayıtlarda iki kişi değil, çeşitli biraz önce saydığımız çeşitli gruplarla birlikte çalışıyorlar. 2011 yılındaki Cervantin albümünde de daha çok müzisyen vardı dedi. Bu arada yeni bir albümleri de çıkacakmış yakında, onu da öğrenmiş Haziran'da. Olduk. Haziran'da. Onda sadece biz olacağız dedi, iki kişi evet. olarak çalacağız dedi.
So the first song that we heard was from the album Dead Event. And was that some kind of story of yours? Because the title
it's
of
a
it...
folk. The title is a folk,
it's
like
a folk tale
from Hungary. Yeah, but Heather wrote the song.
Yes,
and it features some Hungarian musicians. The Hun Hungar ensemble yes. is on that. Yes.
Evet, neydi? Vasalisa ormandan doğru elinde alevli bir kafatası taşıyor.
Evet, bir Macaristan hikayesiymiş.
Evet, Heather'ın bestesi olduğunu söyleyelim ve uzun süredir beraber çaldıkları Hunangar Ensemble'da bu parçada eşlik ediyormuş. We choose for the second track the Hummingbirds.
Uh-huh.
Is that good for you?
Yeah, yeah. It's good for me. There's hummingbirds in our backyard now at home.
Really?
Yeah, yeah. They're okay. fighting.
All the time. It's yeah. inspiring.
Fighting over yeah. territory.
Okay.
Okay.
O zaman...
Oh, one thing about this, if I have the cymbal on player on this track is the greatest cymbal on player in Hungary. His name is Kalman Baló, mm-hmm. and he comes from a family of cymbal on players, and he's extremely fast, like a hummingbird. You hear it, he's like crazy fast.
Let's hear it then. Evet, Hummingbirds dinlediğimiz parça ikinci parçayla Deliverance albümünden 2009 yılında yayınlanmış. Håkan Eksov'un. Now you have your own label actually.
Yeah. Mm-hmm.
And the last record is released from the LM duplication.
Exactly.
Yeah.
Right. And we saw that you have another release right now.
Yeah.
It's a very interesting one.
It's a Appalachian folk musician from Kentucky. His name is John Jacob Niles, and he was born in 1898.
Mm-hmm.
He was a big influence on Bob Dylan when Bob Dylan was in high school.
Yeah.
And he sings old English songs and Appalachian folk songs in a very high voice. I should have brought a CD, but I didn't bring a CD. And but, we could have played some.
Yes, but...
Yeah. Do we have any on your computer? I don't know if we do, actually. I brought...
I have some on my iPod.
Well, I mean, we could play. We could give you some later.
Later,
yeah,
yeah. Later, yes. Later,
yeah. We can play.
We saw it on the YouTube, but it
oh,
was,
cool.
It was
oh,
cool.
Very, very deep and...
Yeah, it is deep, yes.
Yeni plak şirketleri.
Evet, kendilerine ait ilk plak şirketleri esasında. LM Duplication, onunla ilgili bir soru sordu. İlk sen kendi albümlerinin yanı sıra başka bir kayıt da yayınlamışlar yakın bir zamanda. Kentucky'den bir folk müzisyeni, John Jacob Niles ismini taşıyor ki evet. Bob Dylan'ın da ilham kaynaklarından biriymiş anladığım
kadarıyla. Aynen öyle, lisedeyken. Evet. 1898 doğumlu
evet.
Ve Kentucky'den bir folk müzisyeni esasında. Biz de onların plak şirketleri sayesinde öğrendik. And will you keep going on to release the new records like that?
Yeah.
Like the archaeology of...
Well, we want to do both. This John Jacob Niles release was a recording that he made at his home in 1952. Mm-hmm. And then he started his own label and released it in the 50s. Mm-hmm. But it was way ahead of any musician, you know, not very many musicians were releasing their own music in the 50s. Mm-hmm. And there was no distribution, but so we love his music and we wanted to bring it out, and it was also a nice kind of you know, it was interesting that he was doing this at this, and it's something that we've aspired to do as musicians, so mm-hmm. he was an inspiration, and so it's really cool to work with his family to but we want to do new music, we want to do work by, you know, people who are playing music now, so mm-hmm.
Evet, John Jacob Niles'ın bu arada 52 yılında evdeki kayıtlarından evde kaydettiği parçalardan, çalışmalarından oluşmuş bir albümde. O yıllarda, 50'li yıllarda pek fazla da müzisyen yoktu diyor tabii kendisi evdeki kayıtlarını yayınlayabilen. Ama bundan sonra yeni müzisyenler üzerinden gidecekmiş biraz anladığım
evet,
kadarıyla.
Gördüğümüz kadarıyla.
LM Duplication'dan çıkacak çalışmalar.
And tomorrow night, it will be a special night.
Yeah.
It's a very strange film that you
have
will...
you seen it?
Yeah, not this one, but I saw Sayat Nova from.
Oh, okay.
Okay.
From Paraná.
Yeah.
Yeah. It was a very strange one.
Yeah.
Yeah.
I'm really looking forward to.
Yeah, he is
surreal.
Amazing. He is a crazy director.
Yes, it was like one of your favorite films. Right?
Yes. Yeah, I would say it's my favorite film. Yeah.
Definitely.
And it's not very well known, unfortunately. I even people who know him know his other films better. Yes. But to me, this has a really nice story. It's the thing about him is the way everything looks and the cinematography is really amazing. But this also has a great story, and we thought it would be nice. It fits in with what we're doing. So we just thought it would be nice to, you know, we play some of the music from the film. And then we also use folk music from the region and then some of our own compositions. And
so you made your own research for
yeah.
in the field, right?
Yeah.
Yeah.
Yeah.
I didn't see the movie, but I wondered, there's an original soundtrack for the...
Yes.
Oh. Yeah.
And we use it. We use the dialogue and some of the original soundtrack, and mm-hmm. we play with it, and mm-hmm. sometimes we let it go and let it, you know, so it's kind of like a...
It's like a third person on stage,
yeah.
almost.
Like an exchange or something. Yeah.
And how do this film fit in your actually conception or of music?
Could
you say?
Well, I think that it's interesting as a musician what you can do when you're playing with film, because mm-hmm. suddenly everything is different. The way people listen. Yes. If they're seated in a cinema, it's very different from if they're in a bar drinking FS standing. You know, it's a completely different way of listening.
Mm-hmm.
And I think that these days people are listening differently. Like, they don't listen anymore. Everyone has 5,000 songs on their mm-hmm. computer. And everyone has earbuds in their ear all the time. But no one's really listening anymore. And I feel like this is one way of, when you're in a movie theater, you're forced to, because you're observing it, the visuals, mm-hmm. you're hearing in a different way.
Mm-hmm.
And so, as a musician, it's a very compelling way to present music to people, you know.
It's closer to subconsciousness.
Yes, and that the movie is totally about that. It's about dreams and subconsciousness, and you know, and the title is Shadows of Forgotten Ancestors. It's it's about
archetypes, culture,
for the archetypes and culture that's way back, that's but it's still in us in a way. You know, it's in all of us. And so, yeah, there are aspects of that. We like the idea of playing with the, like becoming part of the film, becoming another layer in this film, you know, on top of these multiple layers of paganism and orthodox Christianity and dreams and subconscious. And there's all these things going on in the film. And then we're just another layer on top of it.
Just another layer.
Yeah.
Başta ben de yardım edeyim.
Uzun bir çeviri olacak.
You're writing very quickly.
I'm sorry. Yarın söyledik programın başında da bir film için soundtrack yapacaklar. Pareyanov'un Unutulmuş Ataların Gölgeleri isimli film. Evet. Aslında tamamen bundan bahsettik.
Sinema... 1964 yapımıymış.
Evet, 64 yapım bir film. Nereden geldi bu filmi yapmak dediler. Tabii ikisinin de çok sevdiği ve favori olarak tanımladığı filmmiş bu. Fakat çok fazla bilinmiyor diğer insanlar tarafından dedi.
Daha çok diğer filmlerine de dikkat çekiliyor esasında diye söyledi ama.
Evet.
Pareyanov'un önemli filmlerinden birisi.
Evet, aynen öyle. Sinematografik olarak bakışı bize çok ilginç ve güzel gelmişti. Evet. Dedi, yarın akşamki çalışmada bölgeden folk müzik örnekleri, yani Gürcistan'dan folk müzik örneklerini kullanacaklarmış. Ben de orijinal bir soundtrack var mı diye merak ettim filmi izlemediğim için. O da kalacakmış. Heater bunun üzerine orada üçüncü bir kişi gibi olacak bizim grubumuzun içinde o soundtrack. Bazı diyalogları kullanacağız, bazen soundtrack'ı da kullanacağız.
Bazen de eklemeler yapıyorlar işte.
Evet, bazen de eklemeler yapacaklar.
Ve bunun için filmin çekildiği alana da gitmişler.
Evet.
O soruyu da sorduk.
Sizi ne katacak diye sordum sen bu filmi, bu filme bir soundtrack yapmak. Şimdi sinema için müzik yapmanın tamamen farklı olduğundan bahsetti Jeremy. Bir barda bira içerken müzik dinlemek ve bir sinema salonunda tamamen karanlık bir ortamda görsel olarak izlediğiniz bir şeyin müziğini dinlemek arasında bir fark var tabii ki de. Artık herkesin 5000 tane şarkısı var cebinde fakat kimsenin tam olarak dinlediğini düşünmüyoruz. Bu arada bir farklı görsellik oluşuyor. Tabii bir de filmin de farklı katmanları var. Ortodoks Hristiyanlığı ya da Paganizm gibi bunların içine de girebileceğimiz kendilerince rüya ve bilinçaltı ile ilgili olarak tanımladıkları sinema üzerine bir şey yapacaklar yani. Daha önce de yapmışlar esasında, İstanbul'a uğrayacaklar.
İstanbul'da olacak performans. Film neydi? Unutulmuş Ataların Gölgesinde zaten Pareyanov'un gerçekten bizim geçmişimizle uğraştığı filmmiş. Biz izlemedik ama ismi de belli ediyor.
Evet, bu arada onu da eklemişlerdi. Yani geçmişte olan atalarımızdan gelen bir kültür ve biz onu devam ettiriyoruz. O bakımdan filmle de bir şekilde paralellik kuruyoruz kendi yaptığımız iş üzerinden dediler.
Evet, onlar da bir nevi bilinç altındalar. Pareyanov da onun için onların müziklerine uyuyor diye de en başında söylemişti. Jeremy Bunce ve Heated Rose bizlerle beraber.
He talked too much. Sorry.
No.
I like listening.
Yeah.
And... as we are talking about the shadows and the past, this really defines your music. That's my opinion. What defines this is not some kind of nostalgia, right, for the past? Because
not only. I mean, there is definitely that. I would say, but not only that.
Not only that.
Yeah.
Because you are now with Pareyanov, you are in a different field, and you were in Greece, you were in America, in the Roman territory and everything. It is really strange that as if you know what you are looking for actually, for in a musical point of view, because these whole titles cannot be come together so easily. That's some kind of silly comment, but
no, that's nice. That's very nice. I think we are very curious about working with people from other cultures, and it's not a matter of okay, now let's go to Africa, and now let's go to Brazil, and now let's go to England. It's more like there's so much. There's such a rich culture in Eastern Europe, and it's all related in some ways, but it's very different.
when one thing leads to another.
Yeah,
as well.
So you can follow it. You can follow the influence of Turkey through Bulgaria and Serbia and the differences and the similarities, you know. I mean, of course, Bulgaria has its own history and culture, but there is a Turkish influence that's totally there, and you can't deny it. So. And Romania has Turkish and Greek and Jewish, and it's all this mixed up thing that's to us extremely amazing. And but we're outsiders, so we're not looking for the pure, authentic Romanian sound. I don't want to hear what the real Romanian was playing 500 years ago. You know, I don't care. To me, what's beautiful is the gray area between cultures.
The melding.
The, you know, the way Rembetika is a mixture of Turkish and Greek. It's it's not purely Greek, and unfortunately, nationalists in Greece try and use it, and then all the young people hate it. They don't hear the history of it and how, you know, it was a kind of like a conjoining of Turkish and Greek, and the, you know, Romanians and Hungarians hate each other. Their music is so similar. It's incredible, you know.
Yes. And also in this track, in Servantin, I think there's a Greek influence and also the Roman music influence.
It's title track?
Yes, in the title track. It's a very interesting one.
Yeah, there is a few things. There's a little bit of a Turkish influence too, and Spanish.
Spanish.
A little bit, yeah.
Because we're from New Mexico, so we have to represent Spanish.
But New Mexico is very gray too, because we have these major cultures. We have Native American, the historic Spanish, who were there before. You know, New Mexico was part of Spain before it was the U.S. And those people are still there. And then you have the Anglos. You have these big kind of
pockets
of, yeah. And they often clash in good ways or bad ways, and sometimes it's a mess, you know, and we see that here, you know, too.
But when they mix and it's good, it's really beautiful.
Yeah.
I think that music is, it's like these nebulous borders between between cultures, and so maybe being from New Mexico, we sort of see these meldings of lots of different cultures, and we see that here or in Transylvania, or, you know, there's no black and white.
Yeah.
So that was the longest road to come to this music, the Balkan music.
Yeah.
You have your way.
Yeah. Yeah. Yes.
Okay.
Now translate all of that.
yani biraz önce filmin de esasında unutulmuş ataların gölgelerinden sanırım geldik buraya. Geçmişin gölgesi, yani müziğinizi bu tanımlıyor mu? Nostaljik bir şey yaptığınız hissini yaşıyor musunuz diye sordu İksan. Evet, bu da var ama tam olarak bunun olduğunu söyleyemem ya, diyor.
Şöyle de dedim, hemen ben de istersen ben başlayayım sonra
tabii,
sen şey.
Olur.
Çok fazla yer dolaştıklarını söyledim ve bunların hepsini bir araya getirmek çok zor olsa gerek. Sanki yolunuzu biliyormuş gibi davranıyorsunuz diye sormuştum. Onlar da esasında aradıkları şeyin nostalji olmadığını söyledi tam olarak. Yanlışsam ne olur düzelt gözle.
Yok yok, doğru.
Jeremy Burns ve dedi ki daha çok aslında kültürler ve müzikler arasındaki gri bölgelerin peşinde olduklarını söyledi.
Evet, aynen öyle.
Sınır alanları.
Evet, o yüzden farklı yerle gidiyoruz. Yani hani Afrika'ya ve Brezilya'ya gidip orada ne var gibi bir şey değil bu. Zaten onların arasındaki gri bölgeleri düşünüyoruz. Oradan da zaten Rembetiko müzikten bahsederken örneğin bir müziğin ya da Romanya'daki bir müziğin 500 sene önce nasıl olduğu beni ilgilendirmiyor. Şu andaki o birliktelik karışım içindeki gri bölgeli. Buradan Rembetiko'ya gelip Türkiye ve Yunanistan arasında bir etkileşim sonucu tabii ki de ortaya çıktığını, onunla ilgilendiklerini söyledi. Yani saf müzikten ziyade bu kültürler arasındaki etkileşimden ortaya çıkan müziklerle ilgileniyoruz dedi. Tabii bu belki New Mexico geçmişlerinden de gelebilir diye ekledi Hıdır.
Evet.
Çünkü orada da bir İspanya'dan sonra Amerika'ya hakimiyetine geçme durumu var bir şekilde.
Evet, karışık epey oradaki kültürde.
Evet, bu çatışma durumu bir şekilde müziği de etkiliyor. Ama biz onun çatışma değil, bir araya gelme, o kaynaşma şeklinde ortaya çıkmasından asıl etkileniyoruz dediler.
Evet, o zaman son bir parçayla kapayalım. We came to the end. The last song will be Servantin.
Okay,
actually.
Cool.
We thank you so much.
Thank you. Yeah.
Thank you.
Teşekkürler ederim.
See you tomorrow.
Okay. Yeah, yeah. Great.
Evet, yarın akşam garajda konser.
10'da başlıyor.
Saat 10'da başlıyor ve Baryanov'un neydi, Unutulmuş Adalarımızın Gölgesinde,
evet,
filmine bir canlı soundtrack yapacaklar. Çok teşekkür ediyoruz onlara ve Cervantin'le kapıyoruz. Yarın tekrar burada olacağız saat 6'da. Görüşmek üzere.
İyi akşamlar.
Thank you.